Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün AKP sermayesini konuşacağız. Koronavirüs, COVID-19 ortamında AKP sermayesinin, yani özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarının, müteahhitlerin aldığı ihaleler, onlara hazineden ayrılan payda bir azalma ya da artış olup olmadığını, şirketler özellikle bu yine COVID-19 krizi nedeniyle çok sayıda şirket batarken ya da kapısına kilit vururken, kepenk indirirken bu sınıfta, bu yaratılan zengin sermaye sınıfının gelirlerinde, kazançlarında ya da aldıkları ihalelerde azalma, artış oluyor mu, olmuyor mu, bunlara bakacağız. Aslında her dönemin kazananı mı bu özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren, yaratılan sınıf, bunu konuşacağız. Bir konuğum var elbette. Gazete Duvar ekonomi yazarı Bahadır Özgür. Bahadır Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bahadır Bey, siz aslında inşaat sektörü üzerine, müteahhitler üzerine, bu yaratılan yeni sermaye sınıfı üzerine, aslında yeni de değil, AKP iktidarıyla birlikte hayatımıza girdiler. Ancak her dönemde aldıkları ihalelerle karşımıza çıkıyorlar. Başkan ve Milli Oligarkları yazınızda belli ülkelerle kıyaslama da yapıyorsunuz. Ne dersiniz? Covid-19 ortamında bu şirketlerin aldıkları ihalelerde, kazançlarında, sermayelerinde kayda değer bir düşüş oldu mu? Yoksa hazine yine bu şirketleri ve müteahhitleri bir şekilde ayakta tutmaya, kurtarmaya devam mı ediyor?
Aslında bahsettiğiniz şirketlerin neredeyse kamuoyu o kadar yakından tanıyor ki ve yakından da izliyor. Hani uzun uzun anlatmaya gerek yok isimlerini, kimler olduğunu ve hangi dönemde bu kadar çok ihale aldıklarını. Hani alış bir şey haline geldi. Mutat bir hale geldi onların ihale alması. Elbette pandemi döneminde de ihalelerin devam ettiğini zaten biliyoruz, izledik, gördük. En son Kalyon'a verilen 9 milyar liralık tren hattı ihalesi de bir hayli tartışılmıştı. Şimdi burada tabii ki bahsettiğiniz gibi pandemi döneminde hem iktisadi kriz daha da derinleşmeye başladı. Bir yandan toplum aşırı derece yoksullaştı. Özellikle imalat sanayinde, yani üretici sektörlerde hem kurun artışından dolayı hem de daha önceki borçluktan dolayı zaten bir de pandemi üzerine geldiği zaman hani üretim düşüşleri yaşandı. Elbette ki burada kar erileme, gelir azalmalar da oldu bu şirketlerde, ama bu bahsettiğimiz konumuzu üzerine konuştuğumuz şirketlerin elbette ki gelirlerinde bir azalma olmadığını tahmin etmek zor değil. Niye? Çünkü bu ihalelerin tamamının da gelir garantisi var. Hani tekrarlayalım, işte otoyollarda ve köprülerde araç geçiş garantileri belli bir miktarın altında geçtiği zaman onun üzerine devlet tamamlıyor. Bunu garanti olarak ödüyor. Nitekim köprülere ödenen son miktarlarla o köprülerin maliyeti dahi üzerine çıktığını, yani ödenen garantiler köprülerin toplam yatırım tutarını dahi aştığı haber olmuştu, zaten tartışılmıştı. Benzer şekilde havalimanları da aynı şekilde. Enerji de aynı şekilde garanti ödemeleri sürüyor. Dolayısıyla inşaat şirketlerin bu iktidara yakın, özellikle kamu ihalelerindeki büyük pastayı alan kesimin gelirinde herhangi bir azalma olmadı. Dediğim gibi gelirleri devlet garantisinde zaten.
Peki o zaman şunu sorayım. Aslında siz de söylediniz, bu şirketleri biliyoruz. İşte Cengiz, Limak, Kalyon özellikle karşımıza çıkıyor. En çok ihale alan şirketler arasında. Bu dönemde ilaç ödemeleri bile zorlanıyor. Yani geri ödeme yapamıyor devlet kimi örneklerde. Hakikaten toplumun köprü, daha fazla yol, daha fazla bu tür ihalelere ihtiyaç var mı? Yani kriz, afet, virüs dinlemeden düzenli bir biçimde yollara, köprülere ve benzer yatırımlara devam ediliyor. Bunun ardındaki mantık nedir?
Yani şu açıdan bunların bir planlama dahilinde yapılmadığını, bir ihtiyaç planlaması dahilinde, ihtiyacı giderme dahilinde yapılmadığını şundan biliyoruz. Mesela Zafer Havalimanı çok tartışılıyor. Üç ili kapsayacak şekilde kurulan havalimanı neredeyse o illerin toplamından bugüne kadar uçanlar, hani kullananların üzerinde bir yolcu garantisi verilmişti. Zaten Sayıştay da 100 yolcudan ancak 5'inin uçtuğunu verilen garanti ve 95'ini hazinenin ödediğini ortaya koyuyor. Yıllardır koyuyor ve bu sürecek. 25 yıl boyunca da sürecek. Keza köprüler ve otoyollardaki geçen araç sayıları her ay açıklanıyor. Her yıl sonunda toplu olarak da açıklanıyor. Orada görüyoruz ki verilen araç garantilerinin tutturulmasının mümkünatı yok. Yeni bir köprü daha yapılıyor. Çanakkale Köprüsü, işte Eceabat'tan Çanakkale arası yapılacak. Orada biliyorsunuz 3 tane feribot iskelesi var. Oradan yılın en yoğun ayında, yani Ağustos ayında günlük geçen araç sayısı feribotlarla 5000. Hadi bu feribot olduğunu dikkate alırsak, hani bu sayının en fazla 2'ye katlanabileceğini biliyoruz. Ama oraya 15 milyon araç garantisi veriliyor. Yani bunların hiçbirisi zaten şey için yapılmıyor. Bir ihtiyacı karşılamak için yapılmadığı açık. Öte yandan diyelim ki velev ki hani bir döneme kadar evet yolların yenilenmesi, köprülerin yapılması gerekebilirdi bir döneme kadar, ama hem iktisadi kriz çıktıktan sonra hem pandemi gibi ağır bir küresel bir vaka yaşanırken dahi bu inşaatlar durdurulmuyor. Bunlara ödeme de geciktirilmiyor. Durdurulmak bir tarafa geciktirilmiyor. Üstelik de hepsinin ödemesi garantisi önce dolardı, şimdi euroya da çevirdiler. Euro üzerinden veriliyor. Dolar ve euro kurunun ne düzeylere geldiğini de biliyoruz. Yani bunlara biraz şey olarak bakmak ben kişisel olarak artık hata olarak görüyorum. Yani birer inşaat şirketi ve inşaat projesi olarak bakılamayacağını düşünüyorum. Bu faaliyetlerin de ekonomiyi sadece hızlı bir şekilde inşaat üzerinden büyütmenin bir yolu olmaktan çıktığını düşünüyorum. Çünkü aktarılan kamu kaynakları oldukça büyük miktarda da kamu kaynakları aktarılıyor. Türkiye'de evet bir dönem özellikle eskiden beri inşaat sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu 1950'lerden başlayaraktan giderek etkili bir konuma gelmiş bir sektör. Türkiye'de çok sık vurgulanır. Pek çok sanayi şirketinin kökeninde zaten inşaat faaliyeti, yani kamu taahhütlüğü yatar. Yani 1950'lerden sonra kurulan pek çok sanayi kuruluşunun büyük holdingin merkezinde inşaat var zaten. Bunlar bilinen şeyler. Yani kamu müteahhitliği de Türkiye'de eskiden beri dünyada da revaçta olan bir eğilimdir, ama bir noktadan sonra Türkiye'de özellikle şöyle söyleyeyim, 2002'den 2010'lara 12'lere kadar olan süreçteki inşaata dayalı ekonomi modeli, birikim modelinden bence çıkıldığını, bu en azından bu bahsettiğim şirketlerin bu modelin dışında artık bunlardan ayrıştığını ve farklı bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Neredeyse hani siyasi rejimle iç içe geçmiş, onunla bütünleşmiş bir şirketler yapısı dikkati çekiyor. Belki bunu somutlamak bakımından şöyle bir veri verebiliriz. Kamu özel işbirliği projeleri veya kamu ihaleleri, yani yap işlet devret modeliyle yapılmış projeler dünyada da bir trendti. 1990'larda başlayan. Çok yoğun olarak uygulanıyordu. Hatta İngiltere gibi, Kanada gibi, kısmen Kuzey Avrupa ülkelerinde de böyle gelişmiş ekonomilerde de bu modeller hep uygulandı aslında. Çin mesela kalkınmasını, büyümesini, hızlı büyümesini, büyük oranda büyük altyapı projelerine de borçluydu. Bunlar 2010'lara kadar bir eğilim olarak geldi. Ama Türkiye'de bunlardan şöyle bir fark var. Türkiye biraz daha geç başladı bu yoğun olarak bu projelere. Özellikle 2009'dan sonra otoyollarla ve köprü ve daha sonra havalimanlarıyla başladı. Ama dünyada 2010'lardan sonra kısmen bir bu tür projelerden vazgeçme dikkati çekiyor. Mesela İngiltere ilk sağlık hastaneleri bu modelle yapmıştı. İşte bizim şehir hastaneleri dediğimiz. 2016'da bizzat Sağlık Bakanlığı Bakanı bu projeler yüzünden özellikle ilk basamak sağlık hizmetlerinin çöktüğünü, sağlık hizmetinin kamuya daha fazla maliyet getirdiğini, bu şekilde yapılan kamu hizmetinin, yani devlet kendisi verse daha ucuza mal edeceği hizmeti ve daha sağlıklı yürüteceği hizmeti özel şirketler eliyle yürüttüğü için daha fazla maliyet getirdiğini fark etti. Kanada eğitimde, sağlıkta aynı şeyi fark etti. Dolayısıyla onlar terk etmeye başladılar. Yani bu sözleşmelerin bitmesini bekliyorlar. Büyük oranda da bitmeye başladı İngiltere'de. Ama Türkiye'de dünyada bu sonuçlar ortaya çıkmışken daha fazla bu projelere yönelmeye başladı. Mesela elbette devletin kendi verileri de var buna dair, ama Ben kıyaslama bakımından, yani başka ülkelerle karşılaştırmak bakımından Dünya Bankası'nın yayınladığı raporlara bakmayı tercih ediyorum. Orada şöyle bir kıyaslama yaptığımız zaman, mesela Türkiye'de en yoğun kamu ihalesi alan 10 şirketin sözleşme tutarı 200 milyar doları buluyor. Bu 2002-2019 arası. Aynı dönemde mesela 14 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe sahip Çin'de ilk 10 firmanın aldığı miktar 46 milyar dolar civarında. Onun orada da mesela 177 ihale almış en büyük şirketlerden birisinin bütün ihalelerin tutarı 11 milyar dolar. Bizde ise sadece mesela ilk sırada Limak bulunur. 17 projenin sözleşme tutarı 45 milyar doları buluyor. Keza işte diğer saydığımız şirketlerinde. Yani bu Rusya ile de kıyaslarsanız da, Çin gibi büyük ekonomiyle kıyaslarsanız da, mesela Hindistan gibi büyük ekonomiyle de kıyaslasak da Türkiye'nin yanına dahi yaklaşamıyorlar. Türkiye'nin 2002-2019 arası son 17-18 yılda verdiği bu 10 şirkete sadece verdiği ihalelerin toplamını mesela 2019 gayri safi milli hasılasıyla oranlarsak %25-26'sını buluyor. Bu Çin'de 1.3'tür, Brezilya'da 1.1'dir, Rusya'da 0.3'tür, Hindistan'da keza öyle, yani %1'i dahi bulmuyor. Yani burada hem ekonomideki sıkıntılar dikkate alındığında, hem büyüklük dikkate alındığında bizim ekonomimizin, hem dış kaynağı muhtaçlığı dikkate alındığında bu verilen ihaleleri inşaat ekonomisiyle açıklamak artık zor görünüyor. Bu ben
Peki nasıl açıklıyorsunuz?
ya
Neyle açıklıyorsunuz? Bir kartelleşme olduğu belli. Devletin o büyüme modeli, yani AKP'nin inşaatla birlikte büyüme modelinin çöktüğü de ortada. Tahripkar bir sermaye grubu yaratılmış durumda. Devlete de zarar veren, toplumun kaynaklarını da tüketen, ortaya konulan inşaatların da işe yaramadığı, kullanılmadığı, tamamen kullanışsız, faydası olmayan bir hantal sisteme dönüşmüş durumda ki devleti sırtında bir dönem kitler kamburdu, hatırlayacaksınız. Şimdi de bu özel sermaye grubu kambur olmaya başlamış gibi görünüyor.
Tabii.
Nasıl kurtulunur? Ya da AKP kendi kaderini bu sermaye grubuyla denkleştiriyor mu? Eşit mi görüyor? Ne dersiniz? Bu nasıl bir
Yani
mentalite
hemen
işliyor burada?
benzetmenizden bir düzeltme yapayım. Kitler en azından üretimle ve istihdamla ilgiliydi. Hani o siyasi kararlarla borçlandırılarak batırılmıştı ama hani milyonlarca insana iş sağlayabilen, doğru kullanıldığı zaman üretim sektörünü büyütebilecek bir şeyse. Bunlar öyle de değil. Bunlar istihdam da sağlamıyor. Yani kalıcı bir istihdam da yaratmıyorlar. Çünkü taşeronlarla iş yürütülüyor. Yani aşağı doğru her işi taşeronlara verdikleri için herhangi bir istihdama katkıları da yok. Katma değerli bir iş de yürütmüyorlar. Yani üretim sektörünü besleyecek bir iş de yürütmüyorlar. Buradaki birikim örneğin şu olabilir. İnşaatta elde ettiğin birikimi daha sonra mesela diyelim sanayi sektör farklı alanlarda kullanabilirsin. Oralarda da yatırım yaparsın. Hani ekonomiye başka türlü katkı da sunabilirsin. Bu şirketlerin o da yok. Bence bu şirketleri şuna benzetmiştim ben. Nasıl ki 1990'larda Doğu Bloku ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği çözüldükten sonra, yani o arada kalan boşlukta özelleştirmeler, işte fabrikaları el koyaraktan ortaya çıkmış oligarklar vardı. Yani çoğu da zaten aslında devlet kademelerinde görevli insanlardı bunlar. Oradaki bu saçma sapan özelleşme politikaları sayesinde bir zenginleşme yaşadılar, şirketler kuruldular. Bu sistem daha sonra sürdürüldü zaten. Yani Yeltsin döneminde de Putin zamanında da devletin olanaklarıyla zenginleştirilmiş, hem servet edinmişler hem bir sermaye birikimi edinmiş yapılar ortaya çıktı. Ve bunlar buradaki siyasi rejimle birlikte büyüdüler. Yani iç içe geçmiş haldeydiler. Nitekim zaman zaman orada şu da oluyor. Siyasi rejim istemediği şirketin sahibi örneğin ya İngiltere'ye kaçıyor ya İsrail'e kaçıyor ya Fransa'ya gidiyor. Hatta zaman zaman zehirlenme olayları da hani o çok sık gündeme gelir Rusların. Ama o şirket başka bir oligarka geçer. Oradaki medya yapısı mesela tamamen bir kişinin elinden başka bir kişinin eline geçmiştir. Yani ben burada benzetirken bunu bir benzetme olarak kullanıyorum. Türkiye'de de AKP ile birlikte hızla çok büyük ellere aktarılaraktan bir sermaye grupları yaratıldı ve bu başkanlık rejimiyle birlikte iyice iç içe geçti. Yani bir arada büyüyen bir sistem haline geldi. 191. kez kamu ihale yasası değiştiriliyor. İhalelerin, bu şirkette verilen ihalelerin pek çoğu kapalı yapılıyor. Yani kamuoya açık yapılmıyor. Davet usulüyle yapılıyor. Dolayısıyla rekabetten, fiyat rekabetinden, kamu yararından bahsetmek mümkün değil. Hani ortada bir piyasa ekonomisinin asgari rekabet düzeyi dahi sağlanmıyor. Bir kere bunu görmek lazım. Dolayısıyla ikincisi, inşaatta büyük inşaat projelerindeki bu model aynen enerjiye de aktarıldı. Aynen belki kısmen savunma sanayinde de görüyoruz bunu kısmen. Artı varlık fonu gibi bir yapıyla birlikte hani kamunun elinde değerli bütün şirketler, bütün kaynaklar hukuk dışına çıkartıldı. Denetim dışına çıkartılaraktan bir fona konuldu ve fon sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına bağlı. Bu fonla da işte son çıkan kararlarda, son alınan kararlarda görüyorsun. Mesela Turkcell oraya satın alındı. Turkcell oraya katıldı. Pek çok sigorta şirketi fona alınıyor. Yani kartelleşme dediğimiz şeyin aslında pek çok unsuru burada görülüyor. Hem iktisadi olarak hem siyasi olarak bir kartelleşmedir bu. Pek çok alanda siyasi iktidar devlet gücünü, olanağını kullanaraktan ve kamu birikimini kullanaraktan bir kartelci yapı kuruyor, bir kartel ağı kuruyor. Bunun içinde de ancak tercih ettiği şirketler büyüyebiliyor. Biraz önce siz örnek verdiniz. İlaç firmalarına ödeme yapmayıp otoyolu işleten, köprüyü işleten şirkete dolar ve euro üzerinden o ödemeyi hiç aksatmıyorsunuz. Yani sağlık alanını ilgilendiren bir yere gidecek kaynak doğrudan bu şirketlere gitmiş oluyor. Dolayısıyla kartelleşme ve bir nevi AKP tipi, Türk tipi oligark sistemine dönüşmüş durumda bu yapı. Hız da kesmiyor. Yani mesela şimdi yeni açıklanan bütçede hesaplanan tutarlara baktığımız zaman minimum 100 milyar lira daha şeylere aktarılacak otoyol ve köprüler için. Kaynak ayrıldı ki bu 100 milyar lira iktidarın anladığım kadarıyla kendi kur hedefi doğrultusunda. Yani o hedef kurla çarpılarak elde edilmiş. Yoksa kur arttığı zaman bu miktar artacak, mutlaka artacaktır.
Peki sorun şu, bu şirketlerin bu denli büyük kazançlar elde etmesi elbette toplumun hilafına gerçekleşiyor. Bunlara kaynak hazineden ayrılıyor. Hazineye kaynak sağlanması için vergiler artırılıyor. Siz de söylediğiniz döviz kuru yükseldikçe bu şirketlere ödenen para miktarları da artıyor. Yani sürdürülebilir bir sistem mi bu ve neden bu sistemde ısrar ediliyor? Yani buradaki mentaliteye yine döndüğümüzde neden bir avuç iş adamının tekelleşmesine göz yumuluyor bütün toplumun hilafına?
Yani şöyle demek lazım. Şimdi dünyada bir eğilim var. Otoriterleşme eğilimi. Tek parti, tek adam rejimleri yükseliyor. Bu tek parti, tek adam rejimlerinin en önemli özelliklerinden birisi aynı zamanda iktisadi alanı da tekelleştirmektir. Kamu kaynaklarını tekelleştirmek, yani kendi elinde toplamak ve bunu istediği ağ üzerinden dağıtmaktır. Yani buna uygun bir şekilde Türkiye'deki iktisadi yapı da buraya evriliyor. En azından kamunun denetlediği iktisadi yapı da siyasetteki bu otoriterleşmeye paralel ilerliyor. Bir kere bu var. İkincisi, bu bir aynı zamanda siyasetin finansmanı işidir. 90'larda, 80'lerde ya da geçmişte yolsuzluk hep vardı. Ve yolsuzluk aynı zamanda bir siyasetin finansmanı faaliyetiydi. Yani kendi kadrolarınızı, hem profesyonel kadrolarınızı, yöneticilerinizi hem de tabanınızdan kısmen insanları beslemek için kullandığınız bir mekanizmaydı. Ama o yolsuzluk, şöyle söyleyeyim, deyim yerindeyse doğaçlamaydı. Şimdi kurumsal bir yolsuzlukla karşı karşıyayız aslında. Yani kurumsal bir biçimde işleyen, onun yasaları çıkmış, yasalara o kurumsal yolsuzluğu sürdürülebilir kılan yasal altyapı da hazırlanmış durumda. Yani dediğim gibi kamu ihale yasasını 190 kez değiştirmenizin nedeni bu kurumsal yolsuzluğu sürdürmek içindir. Dolayısıyla bugünkünün farkı bu. Buradan hem siyaseti finansman ediyorsunuz, hem size bağımlı bir iktisadi yapı oluşturuyorsunuz. Çünkü bu kartel ağına, yani devlet bir kartel gibi bütün devleti yöneten siyasi güç bir kartel gibi bütün alanları düzenlemeye kalktığı zaman herhangi bir şirket, herhangi bir yatırımcı iş yapabilmek için ancak bu ağa dahil olduğu zaman faaliyet yürütebilecek hale gelir. Medyada bunu gördük mesela. Türkiye aslında yaşadığı şeyi medyada yaşadığını başka alanlarda da yaşıyor ve yaşayacak. Medyada nasıl ki farklı medya grupları bir anda elden çıkıp el değiştirmek zorunda kaldıysa ve yaşam hakkı tanınmadıysa şimdi muhalif medyada aynı şey yapılıyor. Bu aynı şeyi diğer alanlarda da düşünün. Yani başka bir iktidara yakın olmayan, bağlı olmayan şirketlerin yaşama imkanı giderek kısıtlanır böyle bir durumda. Çünkü kaynaklar, teşvikler, krediler, aynı zamanda siyasi destek o tarafa kaydığı için şeye yol açar. Yani iktisadi yapının tamamını bozuşturan bir şey yol açar. Ha, bu sürdürülebilir mi? Bir kere şu çok önemli. Bu şirketlerin müşterisi biz değiliz. Bizimle hiçbir ilgileri yok. Yani reklam yapmaya, yatırım yapmaya, kendilerini iyi göstermeye, ürünlerini tanıtmaya ihtiyaçları yok. Doğrudan devlet onların müşterisi. Doğrudan devleti yöneten siyasi iktidar müşterileri. Yani alışveriş kendi aralarında oluyor. O devleti yönetenler bütçenin önemli bir kısmını, kamu kaynaklarının önemli bir kısmını doğrudan bunlara aktarıyor. Dolayısıyla devleti yönetmeyi sürdürdükleri müddetçe ve devlet vergiyle, borçlanmayla ki İkisi de Türkiye'nin en önemli gündemi bugün bu kriz zamanı. Yani bir yandan vergiler çok artıyor, dolaylı vergiler. Bir yandan tıpkı 94'teki gibi devletin iç borçlarındaki muazzam artışa tanık oluyoruz. Dolayısıyla devlet borçlanabildiği, vergi toplayabildiği, o siyasi rejim değişmediği müddetçe bir de bunun üzerine o siyasi rejim de değişmediği müddetçe aslında bu yapı sürdürülebilir. Çünkü devletin kaynağını kullanıyorsunuz. Yani bir özel kaynak kullanmıyorsunuz. Özel yatırım yapmıyorsunuz. Ürün satmıyorsunuz. Mal satmıyorsunuz. Yani siyasi yapı sürdüğü müddetçe bu şirketler kazanmaya devam edecek. Yani asla kesilmeyecektir. İç içe
Peki kim
geçmiş dediğim
kaybedecek? Bu şirketler kazanmaya devam ederken.
Türkiye'de yoksullaşmanın en önemli neden yoksullaşmanın ve bu kadar insan işsiz kalmasının en önemli nedenlerinden birisi, en önemli nedenlerinden birisi bir tanesi bu kadar büyük bir kaynağın bu şirketlere aktarılmasıdır. Yani hem işsizliği giderecek, hem aslında insanlara başka türlü sosyal transferleri, işte ücretleri arttıracak ya da o ücretlere ek destek sosyal transferleri arttıracak kaynağı siz şirketlere verdiğiniz için insanlara bu yüzden bugün asgari ücretten dahi işte pandemi döneminde 1000 liraya, günlük 39 liraya mahkum olmasının nedeni bu kaynağın buraya aktarılmasıdır. Devlette kaynak toplum yararına kullanılmamasıdır. Yani bunun maliyetinin kimin ödediği çok açık. Siz bir otoyola bu bütçede işte şey koyuyorsanız, garanti ödemesi parası koyuyorsanız onun karşılığında da hangi vergileri koyuyorsunuz demektir. Yani ÖTV, işte KDV vergisini koyuyorsunuz. Oradan gelen geliri buraya aktarmış oluyorsunuz. O gelirler de toplumdan toplanıyor zaten. Yani tüketimimizden, işte alkolden muazzam derecede vergi topluyorlar. Bunlar bu kaynak buraya aktarılıyor. Yani toplumun zaten iktisadi kriz zamanı yoksullaşan toplumun yoksullaşma hızını 2-3 katına çıkartmış oluyorsunuz böylece. Kaynağı da oraya da aktaraktan.
Peki Bahadır Bey, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
Sağ olun.
Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.